Hazreti Muhammed'deki zat tecellisi. Efendimiz bütün isimlerin mazharı mıdır? Zat tecellisi ne demektir? Efendimiz'deki zat tecellisinin yorumunu yapar mısınız? Allah isminin yazılışı elif harfiyle başlar. Bu harf ahadiyeti temsil eder. Bu yüzden elif diğer harflerle birleşmez. Ancak bütün harfler okunabilmek için, zuhura gelmek için ona muhtaçtır. Bu harf Hazreti Peygamber'in batınıdır ki Ruh-u Muhammedi diye adlandırılır. Ahmediyet bu harfin zuhurudur. Miraç yapmıştır. Lam harfi Allah'ın istedim ki bilineyim hadisi kutsisindeki tecellisidir. Ortaya çıkıştaki kuvveti kudret yani celal bu harfte zuhur eder. Peygamberin insanlar üzerindeki muazzam tesiri bu harfin tecellisidir. İkinci lam onun sonsuz güzelliğinin yani cemalinin zuhurudur. Allah'ın cemal ismi peygamberin kulum diyen mübarek vücudunda tecelli etmiştir. Peygamber Efendimiz Allah isminin zuhuru olması açısından bütün isimlerin mazharı ve zat tecellisidir. Zira Allah Teala kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Nisa 80 ve sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Fetih 10 buyurur. Görülüyor ki itaat açısından Allah'lık onda tecelli etmiştir. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in ilahi isim ve sıfatlarla vasıflanması ve yaşayan Kur'an olması ve uluhiyet ile sıfatlanması aynı hakikate delildir. Zira Allah'ın sıfatlarının tecellisi olan Kur'an, Hazreti Peygamber'in ahlakı olması hasebiyle Hazreti Peygamber'in de sıfatlarıdır. Yine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Kur'an şerefli bir elçinin sözüdür. Hakka 40 ifadesi Kur'an'ın kendi sözü olması bakımından peygamberde tam tecellisinin delilidir. Peygamberin hadislerine bakarsak Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır. Bir diğerinde Allah'ın yarattığı şeylerin ilki kalemdir. Ve Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin ruhudur ey Cabir. Buradan anlaşılıyor ki bu üç şey tek varlıktır. Görülüyor ki peygamberin ruhu zatidir ve kadimdir. Bu yüzden de vücutsuz varlığında bu zatilik tecelli etmiştir. Hocam Kenan Rıfai, Celal, cemale giden nurdur buyuruyor. İşte Celal ve Cemal cem olunduğunda Kemal zuhur eder ki bu Allah'ın ikinci elifidir ve yazılmaz. Zira Kamil'in yani peygamberin vücudu varsa da yoktur ve Allah'ın hüviyeti onda tecelli etmiştir. Görüyoruz ki Allah kelimesi bütün zıt isimlerin cem olunduğu isimdir. Bil ki sen kalp padişahının lezzetine diğer duyuların lezzetinden vazgeçmedikçe ulaşamazsın. Zira yolcu birinci konaktan çıkmadan ikinci konağa ulaşamaz. Bütün konaklardan geçmeyince Şuhut Kâbesi'ne giremez. Hakikate kavuşan arifler tekrar dünya konaklarına döndükleri zaman artık yemek, içmek, cima etmek, bahçelerde gezip dolaşmak, dostları ve Allah'tan başkalarını ziyaret etmek onlara mani teşkil etmez. Anla ve bil ki her duyunun ve uzvun kemali ne için yaratılmışsa onun kemaline ve gayesine erişmesidir. Kalbin kemali ne için yaratılmış ise onun kemaline ulaşmasıyla mümkün olur. Bu da Allah'ı bütün fiillerinde, sıfatlarında ve zatında tevhid etmek ile mümkündür. İşte o zaman duyuların ve uzuvların lezzetleri başka lezzetlere, arz başka bir arza ve gökler başka göklere değişir. Tek ve kahredici Allah'ın huzuruna çıkarlar. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve ona döndürüleceksiniz. Hasılı kalp kemaline ulaşırsa duyular ve uzuvlar da kemaline ulaşır. Allah ile işitir, Allah ile görür, Allah ile konuşur ve kul sultanların sultanına ulaşır. O zaman iş ve devir tamam olur. Allah Teala bizi kendisine kavuşanlardan eyliye. Allah gerçeği söyler, o yola iletir. Hazreti Mevlana Fihi Mafih'te şöyle anlatır. Yüce Tanrı bir kulunu seçip onu kendi varlığında yok ederse, bunun eteğine yapışıp ihtiyacını bundan dileyen herkesin dilediğini o adam Büyük Tanrı'nın huzurunda yad etmemiş bile olsa Yüce Tanrı yerine getirir. Bir hikaye anlattılar. Bir padişahla ona çok yakın bir kölesi varmış. Bu köle padişahın sarayına gitmek istediği zaman dilek sahipleri padişaha göndermesi için mektuplar, dilekçeler verirlermiş. O bunları cüzdanına kor, fakat padişahın huzuruna çıktığı zaman padişahın cemalinin parlamasıyla kendinden geçmiş bir halde padişahın önüne düşermiş. Padişah, benim cemalime dalıp kendinden geçen bu kulumun acaba nesi var diye şevk ve aşk ile onun cebini, çantasını ve cüzdanını karıştırır, o mektupları ve dilekçeleri bulur, hepsinin istediği şeyi mektuplarının arkasına yazarak tekrar yerlerine kormuş. İşte böylece köle bir şey söylemeden hepsinin işini yapmış, yerine getirmiş ve belki bunların bir tanesi bile geri çevrilmeden istedikleri fazlasıyla ve daha iyi bir şekilde hasıl olmuş olurdu. Sırrı sırullahın tamamı olmak açısından Efendimizin manevi şahsiyetine ilişkin neler söylemek mümkün? Hazreti Mevlana Cenab-ı Hakk'ın sırrını açıklarken onun insansız tecelli etmediğini söyler. İnsan Allah'ı kendi benliğinde hissettiği zaman sırrını aşikar eder. O halde yaratılışın sırrı Hazreti Muhammed'dir. Zira tecelli-i tam olan O'dur. Allah'ta yok olmanın tam lezzetini ve manasını hakkıyla idrak eden O'dur. Sevenin ve sevilenin birleştiği vücut O'dur. Peygamberin ezeli ve ebedi tesiri sırrullah oluşunun delilidir. Allah'la arasındaki hicapların kalkışı da aynı sebepledir. Zira sırrın müsibeti Allah'la kul arasında hicap olmasıdır. Allah'ın sırrı oluşunun bir başka nedeni de onda aşikar olan cemal, celal, akıl, tecrübe, uyanıklık, kalp, haşyet ve fikir nurlarıdır. Allah'ın himmet dalgaları sır halinde tecelli eder ve peygamberi hiç eksilmeyen bir bağış ve hibe denizi haline getirir. Onu istikamet üzere sabit tutar. Bu da mucizelerin en yücesidir. Mişkat, misbah ve züccace ne demektir? İnsan-ı Kamil'i en güzel anlatan sure, Nur suresinin 35. ayetidir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde çerağı bulunan bir kandillik, mişkat gibidir ki o çerağı billur kandildedir. Bu billur kandil sanki parlak bir yıldızdır. Doğuda ve batıda bitmeyen mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Ona ateş dokunmasa da yağı hemen ışık verecek gibidir. O kat kat nurdur. Allah nuru ile dilediğini hidayete erdirir ve insanlara hidayeti sezmeleri için misaller gösterir. Allah her şeyi hakkı ile bilir. Nur 35. Sultan Veled'e göre o mişkat velinin vücududur. Zeytinyağı onun temiz olan gönlüdür ve Allah'ın bu gönülle alakası vardır. Çünkü Allah, ben ki Allah'ım göklere ve yere sığmadım ancak mümin kulumun kalbine sığdım buyurmuştur. O kandilin nurunun aksinden Alemin vücudu nurla dolu, canlı, zinde ve tazedir. O nur hissedilmez, manevidir. Benzersiz ve keyfiyetsizdir. Bu nur nefisler ve akıllardan parlar. Nefisler ve akıllardan hayvanata ve hayvanattan namiyata, namiyattan cemadat üzerine bir hayat peyda etmek için geçer. Bütün bu ışıklar o nurun eserleri ve akisleridir. Binaenaleyh gerçek hayata Allah ile kaim ve Allah'ın halifesi olan bir veli maliktir. Gökte ve yeryüzünde baki olan bütün şeyler onun nurunun aksi ile diridirler. Hayat onlara ariyeten verilmiştir. Bir zeytin ağacından yakılır. Nur 35. Velinin canı, gönlü olan o kandilin zeytinyağı, kutup olmadan ve kemale ermeden evvel parlaktır. Sevgilisine vasıl olunca ve cüz küle bağlanınca, damla denize dönünce, nur üzerinde nur olur. Çünkü eğer o nurun bir cüz'ü ve yakını olmasaydı, o nura bağlanamazdı. Cüzlerin hareketi daima kendi küllerine doğrudur. Nurun üzerine nurdan başka bir şey gelmez. Cili'ye göre Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 35. ayette kendi zati nurundan misal verip insanın zatının nurunu mişkat, misbah ve züccace ile tahayyülü bir şekilde nakletmiştir. Zatın o teşbihi insanın suretinden ibarettir. Mişkattan lamba konan yer, maksat insanın sadrıdır, göğsü. Züccaçtan maksat kalbidir. Misbahtan maksat ise insanın sırrıdır. Ayette geçen şecere-i mübarekeden mübarek ağaç maksat gayba iman etmektir. O gayb da Hakk'ın halk suretinde, Hak olarak zuhurudur. İşte gayba iman budur. Zeytinden maksat mutlak hakikattir. Çünkü mutlak hakikat ne her bakımdan tamamiyle hak ne de her bakımdan tamamiyle halktır denebilir. İman ağacı da şarkiye değildir. Yani teşbihi benzetme, nefyedecek, ortadan kaldırma şeklinde mutlak olarak tenzihi, Allah'ın her türlü eksik ve noksandan uzak bulunduğuna ve insan vasfında olmadığına inanmak icap ettirmez. Yine o garbiyede değildir. Zira tenzifi nef ederek mutlak teşbihi ihtiva etmez. Teşbih kabuğu ile tenzih özü arasından sıkılarak elde edilen bir sır ve hakikattir. Yakinden ibaret olan zeytinyağının ateş dokunmasa da alevlenmesi ve nur saçması mutlaka meydana gelir. Böylece o zeytinyağının kendi nuruyla kendi zulmeti ortadan kalkar. Zira o nur üstüne nurdur. Şöyle ki aşikar nur ile gözdeki teşbih nuruyla imana ait nurdan ibaret olan tenzih nuru ve birbirinin fevkindeki nurun neticesi olan vahidle ilgili olan nurdur. İşte Allah Teala bu şekilde istediği kimseyi nuruna hidayet eder. Fakire göre mişkat, peygamberin lamba gibi gözüken vücududur. Züccaçtan maksat vücudundaki Allah'ın zuhur ettiği yerdir. Misbahtan maksat içinde yanan nur-u ilahidir. Bu nurun zeytin ağacından geliyor olması, zeytinin tevhidi yani birliği temsil etmesi ile alakalıdır. Allah Nur-u Muhammedi'nin tevhidin ziyası olduğunu anlatır ki bu ziya hiç sönmez ve ateşlenmeye de ihtiyaç duymaz. Tevhidin doğu ve batıdan eşit uzaklıkta olması bu kavramın tenzih ile teşbih arasında olmasına delildir. Ancak tevhid ehli taptığı Allah'ın asla tecelli etmeyeceğini ama aşık olduğu Allah'ın görünen her yerde isim ve sıfatlarıyla tecelli ettiğini bilir. İşte bu veli nurun âlâ nurdur. Yani cüzlüğü de küllüğü de nurdur. Bizleri hidayete erdirecek yalnız odur. Kamil'in ekmele katılması ne demektir? Kamil, kemale erdirici mürebbiinin ismidir ki, herkese kendi dilinden, kendi istidadı sözünü söyler ve her birini kendi seviye ve irfan derecesine göre yetiştirir. Kamil'in huyu ezelidir. Riyazat ve talep ile olmaz. Allah'a ulaşmada en kısa ve en kestirme yol, Kamil'in kalbinden Allah'a varmaktır. Yaratılmış her şey Hakk'a kavuşmak için onun kalbine girmek zorundadır. Kamil'in kalbindeki ocaktan sıçrayan bir kıvılcım, karşısında bulunan ezeli istidat sahibinin kalbine tesir ederek ona aşk ve cezbe verir. Bu aşk öyle bir güce sahiptir ki bir padişah bir ülkeye girdi mi başka padişahların başını keser, hakikati zuhur eder. Vücut ülkesine giren aşk, kinler, nefretler ve bütün kötü ahlakın başını keser. Fakat kemal bulan insan, hakikati Muhammedi denizinde yok olur. Hakikati Muhammedi demek, hak demektir. Vücudunu yok eden Kamil'de bu hal zuhur eder. Görülüyor ki Muhammedi hakikate vücut olmuş olan sultan, kamillerin içine gark olduğu denizin sahibi olması hasebiyle ekmeldir. Cili der ki, her veli Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunur. Lakin ona karşı kemal mertebesine dair bir söz sarf etmez. Çünkü kendisi kemal mertebesine ulaşmamıştır. Herhangi bir müşahide mertebesinde Hazreti Peygamber'in huzurunda hazır olan herkes kendi nefsinde Allah'ı müşahede eder. Sonra Hazreti Peygamber'e mertebeye dair söz söyler. Sonra bu mertebeyi Muhammed'de müşahede eder. Bu müşahede hulul olmaksızın Allah'a ait olduğu şekliyle gerçekleşir. Çünkü bu kabiliyetinin bulunmadığı şey hakkında söz sarf etmeyi terk etmiş olmakla bu müşahedeyi ikmal ve tahsil etmiştir. Zira bu durumda bu müşahedeyi Hazreti Peygamber'in kabiliyeti almış olur. Şu halde Hazreti Peygamber'in kabiliyetinin alışı ile velinin kabiliyetinin alışının arasındaki farkı var, sen hesap et. Çünkü isterse mertebesi yüksek olsun, bütün velilerin ilahi yetkinlikler konusundaki kaynakları ancak ya ilahi isimler veya sıfatlardır. Hazreti Peygamber'in kaynağı ise ilahi zattır. Bu Allah'ın izniyle benim burada sana zikrettiğim şeylerdir. Kamillerin ulaştığı son nokta, Peygamber Efendimiz'in cisminin ulaştığı son noktadır. Ötesinde onun ruhu vardır. Bazı bilgeler Efendimiz'in Allah hakkındaki bilgisi, Allah'ın kendisi hakkındaki bilgisinin aynıdır kanaatindedirler. Bu kanaati nasıl yorumlarsınız? Allah ismi hakikati Muhammedi'nin vücut giymeden önceki halidir. Yani peygamberin mana alemindeki hakikatidir. Cili'ye göre bu ismin zahirinin aslı Allah Resulü Peygamberimiz Muhammed'dir. Muhammed'in ruhu he yani hüve veya hüviyet demektir. Hüviyet Hazreti Muhammed'in batınıdır. Hu ya da hüve, Allah ismi ise onun planıdır. Bu yüzden Allah Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Nisa 80. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Enfal 17. Sana biat edenler şüphesiz Allah'a biat etmişlerdir. Fetih 10 buyurmuştur. Peygamber güzel ahlakı tamamladım ya da bana cevamiül kelim, öncekilerin ve sonrakilerin ilmi verildi sözleriyle bu hakikati anlatır. Başka bir ispat da Hazreti Muhammed'in makam-ı Mahmud'daki tek kişi olması müjdesidir. Ve Hazreti Muhammed Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını taşıyan bütün varlıklara vesile olacaktır. Tenzih ve teşbih hakikatleri bakımından Efendimiz nasıl bir örneklik teşkil eder? Kâşani'ye göre tenzih, Hakk-ı Celaline yaraşır olmayan şeylerden tenzih ve yüceltmedir. Tenzih üç kısımdır. Şeriatın tenzihi, genelin anlayışına göre Allah-u Teala'nın uluhiyette ortağının olabileceğinden münezzehliği, aklın tenzihi, seçkinlerin anlayışına göre Hakk'ın imkan özelliğinden münezzehliği, keşfin tenzihi, Hakk'ın zıt hükümleri içermesini ispat eden zatın mutlaklığı mertebesine müşahededir. Zatın mutlaklığını müşahede edene göre tenzih, Hakk'ın her özelliği içerdiğini görmektir. Hakk'ı böyle göremeyen böyle bir tenzihi yapamaz. Yani her yerde aşikar olanın Hak olduğunu bilemeyen tenzih etmiş olamaz. Tenzih, kadimin asalet ve ulviyet yoluyla nefsinden, nefsi için hak ettiği ve layık olduğu şekilde vasıflarıyla, isimleriyle ve zatıyla tek olmasından ibarettir. Hakkı tenzih, tenzihten de tenzih olur. Hak için bilinen şey sadece tenzihtir ve Hakk'ın kendinden başka kendini bileni yoktur. Ve kendini tenzih etmeye muktedir olan da yalnız Hak'tır. Peygamberin iki hadisi, ben Rabbimi genç bir delikanlı şeklinde gördüm deki teşbihi. Buradaki genç delikanlı kavramı, Rabbiyetin kendinden tecelli ettiğine delildir. Yani Allah istediğinden öğretir. Bazen bir ağaçtan, bazen de insandan tecelli eder manasındadır. Ve onu nurani olarak gördüm hadisindeki tenzihi, peygamberin bu ikisi arasında berzah olduğuna en güzel delildir. Zira teşbih, ilahi cemalin görünümünden ibarettir. İlahi isim ve sıfatlar ve akıl yoluyla da anlaşılabilen şekilde Allah'ı tanımaya çalışmaktır. Sonuçta, ben kulumun zannına göreyim, Kutsi hadisi zuhur bulur. Hazreti Peygamber ve varisleri, kendilerine ait maddi varlıktan kurtuldukları için her yerde onu görme zevkiyle yaşarlar. Yani baktıkları isimde ve sıfatta onun birliğini idrak ederler ama aynı zamanda isim ve sıfatların zatın cemaline göre ummanda bir katre olduğunu idrak ederler. Hüsnü mutlak değil midir Allah? Niçin temaşayı hüsn olsun günah? Her hüsn bir delili kudrettir. Onun temaşası aynen ibadettir. Kenan Rıfai Hazretleri. Hazreti Muhammed'i tenzih ve teşbihi. Allah Teala'nın gözü şaşmadı, haddini de aşmadı. Gerçekten de Rabbinin en büyük ayetini gördü. Necm 17-18 ve sonra yaklaştı ve sarktı. Sonra Kabe Kavseyn ev edna oldu. Necm 8-9 sözleri en büyük berzahlık mertebesinden ibarettir. Bu mertebe zatın mutlaklığıdır ki kendisine hakikatlerin hakikati de denilir. Bütün bunlar onu başkasıyla değiştirmez. Eğer kamillerden biri bu mertebeden bir nasip elde etmişse bu ancak bu kamilin kabiliyeti miktarıncadır. Efendimiz Muhammed için hasıl olan ise ancak Allah'a layık olandır. Bu yüzden Muhammed Mustafa Efendimizin Allah hakkındaki bilgisi, Allah'ın kendisi hakkındaki bilgisinin aynıdır. Halbuki peygamberlerin, velilerin ve meleklerin Allah hakkındaki bilgileri ancak kabiliyetleri miktarınca olup Allah'ın miktarınca değildir. Allah-u Teala bu yüzden Efendimiz'i müjdeci ve uyarıcı olarak bütün aleme göndermiştir. Çünkü o, bütün marifetleri cem etmiş ve bununla biricik olmuştur. Cemiyet makamı ise ancak tek başına Allah-u Teala'ya aittir. Efendimiz Allah-u Teala'yı Allah'ın kendisi hakkındaki bilgisi ile bilmiş, bu yüzden de cem'iyet makamı ile tahakkuk etmiştir. Peygamberlerden onun dışında kimse bu makam ile tahakkuk etmemiştir. Efendimiz Cabir bin Abdullah'dan rivayet olunan hadiste şöyle buyurdular: benden evvel hiçbir peygambere verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Bana uzaklığı 1 aylık yol mesafesi kadar olan düşmanların kalbine korku salmak ile yardım olundu. Yeryüzü bana namazgah ve temizlenme vesilesi kılındı. Onun için ümmetimden üzerine namaz vakti gelip çatmış herkes namazını kılsın. Ganimet bana helal edildi. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Bana şefaat verildi. Bir peygamber özel olarak kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Dolayısıyla peygamberi tenzih eden Allah'ı da tenzih etmiştir. Bunun en güzel delili, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Nisa 80. Sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Fetih 10 ayetleridir. Peygamberi teşbih ise onda Allah'ın isimlerini ve ahlakını seyretmektir. Peygamber Nur suresinin 35. ayetidir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde çerağı bulunan bir kandillik, mişkat gibidir ki o çerağı billur kandildedir. Bu billur kandil sanki parlak bir yıldızdır. Doğuda ve batıda bitmeyen mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Ona ateş dokunmasa da yağı hemen ışık verecek gibidir. O kat kat nurdur. Allah nuru ile dilediğini hidayete erdirir ve insanlara hidayeti sezmeleri için misaller gösterir. Allah her şeyi hakkı ile bilir. Nur 35. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah'a isyan etmiştir. Hadis-i şerifiyle kastedilen nedir? Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki ne mukarrep bir melek ne de mürsel bir peygamber benimle birlikte o vaktin içine sığmaz. Hadisi buna delildir. Zira ne gökteki melekler ne yerdeki peygamberler hakkı, zatı kuşatamaz. Hakkı sadece Yasin olan kalp kuşatır. Ben yere göğe sığmadım ama tertemiz kalpli müminin kalbine sığdım. Hazreti Muhammed ise kalptir. Bu yüzden hak zatıyla onda tecelli eder. Hakkın zatına biat eden hakka biat etmiş olur. Allah Kur'an şerefli bir elçinin sözüdür. Hakka 40 buyuruyor. Halbuki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hazreti Ayşe'nin onun ahlakı Kur'an'dı. Onun öfkesinden dolayı öfkelenir, rızasından dolayı razı olur sözünde. Anlatıldığı gibi Hazreti Peygamber'deki ahlak ve sıfatlar Allah'ın ahlakı ve sıfatlarıdır. Onun mertebesine himmet erişemez. İlim ve marifet ona ulaşamaz. Eğer biz bu konuyu idrak edersek, ciliye göre hak katında önde gidenlerden oluruz. Efendimizin gölgesinin olmadığı malumunuz. Gölgesiz olmak ne demektir? Varlık birdir. Gölge diye ifade edilen şekillerle çoğalır. Gölge, ışığın karşısında bir şeyin şeklidir. Vücutta cismaniyet yoksa gölgede olmaz. Bu özellik de Hazreti Muhammed'e aittir. Allah'ın tecellisi güneşin tecellisine benzer. Bütün gücü ile güneşin nur ilahisinin aşikar olması saat tam 12'de olup gölgenin kalktığı andır. Peygamberde bu tam tecelliyi mübarek vücudunun olmayışına, yani gölgesinin olmayışına delildir. Aynı zamanda gölgesizlik peygamberin isim ve sıfat değil, zat tecellisi olduğuna delildir. Halk denen mutlak vücudun görünen ismidir ve harici vücudu yoktur. Sabah güneşi minareye vurunca bir gölge görünür. Bu gölgeyi güneşin doğması meydana çıkarıyor değil mi? İşte mahluk budur. Bir müddet sonra yukarı çıkınca gölgeden eser kalmaz. Gölge minarede gizlenir. Bir kimsenin de aşkla kuvvetlenmiş gözüne bu hakikat peyda olunca eşya Halik'in vücudunda gizlenerek yalnız o kalır. Gölgenin nasıl inkarı kabil değilse halkın vücudunun inkarı da kabil olamaz. Yalnız bu vücut gölgeden ibaret bir vücuttur. Bütün eşyanın dış yüzü mahluk ve fena bulucu, iç yüzü ise hak ve bakidir. Mevlana Celaleddin der ki, hakkı bulmak çok kolaydır fakat halkı bulmak güçtür. İşte insanı şaşırtan, yokun var, varın da yok şeklinde gösterilmiş olmasındandır. Mutlak vücut, hakikat denizini eşyanın suretleri köpüğü ile örtmüş, bu suretle denizi gizlemiş, köpüğü aşikar etmiştir. Sünnet ve hadis kavramlarını izah eder misiniz? Kadim, ezeli ve ebedi demek iken, hadis ise sonradan zuhura gelendir. Genellikle hadis, Peygamber Efendimizin Kur'an'ın manasını açmak için söylediği sözlerdir. Ondan konuşan Allah olduğu için ayet ve hadisi ayırmak çok güçtür. Ancak hadisi nakleden kişilerin güvenirliği şarttır. Sünnet peygamberin güzel ahlakı yaşama biçimidir. Mutasavvıflar sünnete uymayı tasavvufi yaşam olarak nitelendirirler. Peygamberimizin getirdiği öğretiyle ve onun sünnetiyle ilişki kurmanın en güzel yolu nefse muhalefettir. Bunun yolu da devrin nebisini bulup onun terbiyesine girmektir. Efendimiz şöyle buyurur. Nefsinle başla. Eğer nefis kulluk iddiasında bulunursa onu sınamadan kabul etme. Hazreti İsa diyor ki, ey Nasraniler, Hristiyanlar, Musa'yı iyi tanımıyorsanız gelin beni görün ki Musa'yı tanıyabilesiniz. Hazreti Muhammed ise buyuruyordu ki, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, Musa ile İsa'yı tanımıyorsanız gelin beni görün ki onları tanıyabilesiniz. Peygamberler hep birbirini tanıyan, tanıtan, gerçekleyen kimselerdir. Onların sözleri de birbirini tamamlayan, açıklayan sözlerdir. Bundan sonra dostlar dediler ki, ey Allah'ın elçisi, her peygamber kendinden önce geleni tanıttığına ve sen de sonuncu peygamber olduğuna göre seni kim tanıtacak? Buyurdular ki, nefsini bilen şüphe yok ki Rabbini bilir. Peygamberin sünneti tevhide götüren hal ve hareketlerdir. Sünnet, Resulullah'ın adet haline getirdiği, yaptığı ve yaptırdığı şeylerdir. Hadis, hadiselerden, peygamberin olayları yaşama şeklinden Allah'a gidiştir. Hadis, hikmettir. Hadis, peygamberden haber getirmektir. Hadis ehli, Resulullah'ın ve ashabının halini, yolunu anlatanlardır. Hüzün ve gurbet, garip kavramları açısından Efendimiz'e anlatır mısınız? Garip, hakikatte Allah'ın varlığından kopup ondan uzak düştüğünü idrak eden kimsedir. Vatanından ayrı düşüp yabancı il olan dünyada bedbaht dolaşan gariplerin hakikati Hazreti Muhammed'dir. Mevlana der ki, 18 bin alem içinde bu topluluktan daha kimsesiz kimsecikler yoktur. Mustafa'nın kimsesizliği de buydu. Yetimliği de bu, yetimlikti. Yoksa o, Abdülmuttalib'in ölümüyle yetim olmamıştı. Mekke'den Medine'ye göçmekle de gurbete düşmemişti. Zati garipliğin alameti bir sırdaş, bir dildeş bulamamaktır. Hangi dildir ki onların diliyle dildeş olsun? Onlardan hiçbir garip yoktur ki bir garip okşayanı umsun. Aksine onlar bütün dünya gariplerine nazlanırlar. Siz derler, bu alemdesiniz. Bizse yüce alemden gurbete düşmüşüz. Farsça söyleseler, Farsça bilenler anlamaz. Arap olsalar da Arapça söyleseler, başka Araplar anlamaz. Anlarlar fakat anlayış duygusuyla şekle bürünen görünüşteki anlamı anlarlar. Maksatlarıyla anlaşılmaz da anlaşılmaz. Çünkü anlamı anlamak başkadır, maksada ulaşmak başka. Gurbette olmak, ey bu dünyada bir ney misali, vücutta mahpus kalanlar, o eski sazlığın birlikte oluş halinden mahrum bulunanlar, ben sözlerimi duyabilecek bir gönül arıyorum. Bir gönül ki ayrılık ateşiyle parça parça olmuş bir sinede bulunsun. Diyenlerin halidir. İnsan ömrü boyunca hakiki vatanından uzak kalmanın garipliğini çeker. Fakat en çok o vatanı en iyi tanıyan özler. Büyük varlığa karşı özdeyişlerini söyler. Ve söylerken yarasının şifaya yüz tuttuğunu ve sonsuz yalnızlığının dostun huzuruyla giderildiğini saadetle hisseder. Öyleyse en garip Hazreti Peygamber'dir. Amr İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Allah'a en sevgili kullar gariplerdir. Sahabi dedi ki, kimdir garipler ya Resulullah? Resulullah şöyle buyurdular. Dini için, dinini yaşamak için halktan kaçan kimselerdir. Ki bunlar kıyamet günü Hazreti İsa ile haşrolunacaklardır. Kim garip olarak ölürse şehittir. Hakikati üzere bu kimseler öldüklerinde şehittirler. Bunlar halkça meşhur olan ve bilinen gariplerdir. Ancak evliyaya göre garibin tarifi başkadır. Evliyaya göre asıl garip ya hal itibariyle veya örf itibariyle olan gariplerdir. Şeyhülislam Hazretleri bunları ayrı ayrı şöyle tarif ediyor. Halen garip olan kimseler, fasit olan ve günahların bolca işlendiği bir zamanda salih olan kimselerdir. İlmen garip olan kimseler, cehaletin diz boyu olduğu zamanda alim olan kimselerdir. İşte kendilerine müjdeler olsun ifadesinin ve müjdesinin sunulduğu kimseler bunlardır. Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Muhakkak ki bu din garip başlamıştır ve nihayetinde garip olacaktır. Gariplere müjdeler olsun. Gariplere müjdeler olsun. İbni Melek Hazretleri şöyle buyuruyor. Din ehli insanların arasında başlangıçta gariptiler. İnsanlar onları yalanlıyor ve hakir gösteriyordu. Onlar en yakınları olan akrabalar arasında bile garip yaşadılar. İşte dinin, İslam'ın ahir zamanda da müntesipleri aynı garipliği yaşayacaklardır. İlim ve irfanla garip olan kimseler, dide-i batınlarından hicabın kalkmış olduğu kimselerdir. Bunlar bu haliyle kemal mertebesine ermişlerdir ve gaybi sırlara vakıf olmuşlardır. Bunlar ulema ve ukela akıl ehli olanlar nezdinde gariplerdir. Sefihler nezdinde değil. Bunların hallerinden ehli süver anlamazlar. Bunlar ancak akılların erdiği miktarca kendilerini deşifre ederler. Geri kalan durumlarda da gizlerler. Onun için Şeyhülislam Hazretleri, arif olan garip, gariplerin de garibidir. Zira o hem dünyada hem ahirette gariptir, diyor. Mevlana Hazretleri de bu hususta şöyle buyuruyor. Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneşi öyle bir güneştir ki asla gurup etmez. Güneş de öyle bir gariptir. Uçsuz bucaksız fezada dolaşır gezer. Baki olan ve grubu olmayan tek güneş ise can güneşidir. Can güneşi Hakk'ın sıfatlarıdır. Onun tecellisidir. Hakk'ın kendisinde tecelli ettiği ermiş insandır. Güneş her ne kadar görünüşte benzersiz gibi ise de nakkaşlar onun resmini yapmaya muvaffak olmuşlardır. Fakat can güneşinin resmi yapılamaz. Aslında o kainata doğduğu halde belki de göz kamaştırıcı aydınlığından onu görmek, onu çizmek mümkün değildir. Can güneşi Allah'tır. Onun tecellisidir. Hakikati Muhammedi denilen sır veya hakikat odur. Dünyada asıl garip olan şu dört şeydir. Zalimin hafızasında bulunan Kur'an, Müslüman topluluğu yerinde bulunup da onların namaz kılmadığı mescit, bir evde bulunup orada okunmayan mushaf, fena bir zümre içinde yaşayan salih kişi. Efendimizin kendisine seslenildiğinde bütün bedeni ile seslenen kişiye döndüğü rivayet edilir. Bu ne anlama geliyor? Peygamberin bu halinde iki özelliği aşikar olur. Birincisi, kulluğu ki onun kulluğu mutlak kulluktur. Yani kendisinde hiçbir yaratığa karşı Rab'lık iddiası bulunmayan kul ki bu kul kendini alemdeki her şeye muhtaç görür. Hakkın aynası olan aleme dahi muhtaç görür. Bu hal aynı zamanda peygamberin sonsuz tevazuunu anlatır. İkinci özelliği ise peygamberin ayna oluşudur. Kişinin kendindeki hakikati görmesi için peygambere bakması gerekir. Muhakkak olan bir şey vardır ki peygamber kemal noktasında en yüce haldedir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış, isim ve sıfatlarıyla bezenmiştir. Hak mutlak birliktir. Durum böyle olunca Rabbinin ahlakıyla ahlaklanan herkesin yöneldiği şeye toptan yani cem halinde yönelmesi gerekir. Bu da şu demektir ki bir yönü ile bir şeyle, diğer yönüyle de başka bir şeyle uğraşmaktan sakınır ve döndüğü yöne tam bir huzur ile döner. Halka döndüğünde de Hakk'a dönmüş gibi döner. Mübarek dişleri kırıldığında kanayan ağzına mübarek ellerini tuttuğu, kanının yere düşmesine izin vermediği konusundaki rivayeti nasıl anlamak gerekiyor? Adem kelimesi ki hakikati Muhammedidir. Elif, dal ve mimden oluşmuştur. Baştaki elif kalkarsa dem yani kan oluşur. Peygamber Efendimizin kanı elifli demdir. Onun elifinin kalkmış olduğu halde sadece kanının toprağa dökülmesi alemden Allah'a ait hakikatin kalkıp kan dökücülüğün zuhur etmesi demektir. Peygamber Efendimiz bu halin ortaya çıkmaması için Uhud Savaşı'ndaki meşhur hadisede yani mübarek dişleri kırıldığında kanını tutarak toprağa düşmesine engel olmuştur. Martin Lins bu olayı şöyle aktarır. Bir grup Müslümanların arkasından yaklaşmaya başladı ve geri çekilen Abdülkabe'nin önüne doğru ilerlediler. Peygamber bizim için kim kendini verecek dedi. Ensardan 5 kişi kılıçlarını çekip saldırdılar ve şehit oluncaya kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece biri, o da ağır yaralı olarak kurtuldu. Fakat onların yerini alacak yeni yardım gelmişti. Ali, Zübeyr, Talha ve Ebu Dücane ön saflardan orduyla birlikte geri çekilmişlerdi. Onlar peygamberin yanına ulaşmadan önce düşman tarafından atılan bir taşla peygamberin alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı. Birdenbire yüzünü kan kapladı. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek Ali ve diğerlerini iyi olduğu konusunda teskin etti. Kan kaybından zayıf düşüp bayılan Talha dışında hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldiler. Peygamber Ebu Bekir'e kuzenine bak dedi. Fakat Talha hemen kendine geldi. Onun yerine ileriki saflara Zühreli Sa'd ve Hazreçli Haris İbn-i Simme katılmıştı. Bu yeni grupla desteklenen Ali ve arkadaşları düşmana öyle ölüm saçtılar ki müşriklerin geri çekilmesiyle birlikte şehit olan 5 ensarın cesedi de açığa çıktı. Peygamber onlara baktı, dua etti. Günümüzde Kudüs ve Irak'ta kanın durmayışı, Hazreti İsa'nın mübarek kanının ve Ehl-i Beyt'in kanının o topraklara akması ile alakalıdır. Hazreti Peygamber'in mübarek dişlerinin kırılışı Uhud Savaşı'nda Müslümanlar geri çekilmeye başladıktan sonra zuhura gelmiştir. Peygamber gerçi korunuyordu ama önündekilerin hepsi öldürülüp yenileri mübarek vücudunu korumak için yanına ulaşmadan düşman tarafından atılan bir taşla mübarek dişleri kırılıp alt dudağı yırtıldı. Mübarek yüzünü kan kapladı. Rivayete göre kanının yere düşmesini engelledi. Biliniyordu ki kanı toprağa düşerse o toprak üstünde yaşayanları yok etmeden durulmaz. Bir rivayette Hazreti Fatıma'nın mübarek eliyle kanı durdurduğu anlatılır. Müşrikler savaşı kazanmaya başlayınca Uhud'da yakın dövüş yapmaya başladılar. Bir Müslümana 4 kafir düşüyordu. İbni Kamiya atını mahmuzlayıp peygambere doğru ilerledi. Talha peygamberin önüne kendini attıysa da darbe peygamberin miğferine çarpıp yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Peygamber düştü. Peygamberi can siperhane koruyan 20 adam onun önüne geçtiler. Mekkeliler bunlarla başa çıkamayacaklarını anladılar ve zafer kutlamalarına başladılar. Hazreti Peygamber kendine gelmişti, ayağa kalktı. Nehir yatağına doğru ilerledi. Mübarek yüzüne saplanan iki metalden dolayı acı çekmekteydi. Ebu Übeyde dişi ile bunları çıkarttı ve yara tekrar kanamaya başladı. Bunun üzerine Malik ağzını yaranın üstüne koydu. Kanı emdi ve yuttu. Peygamber, kim benim kanımın kendi kanına karıştığı bir adam görmek isterse Malik İbni Sinan'a baksın buyurdu. Benim kanımın dokunduğu kişiye ateş ulaşmaz diye devam etti. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz kanının yere akmasına izin vermeyip rahim tecellisi olduklarını göstermişlerdir.